Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklara şöyle bir bakacağız ve oldukça da güncel bir konuya odaklanacağız. Uzmanlığa, hani o bildiğimiz uzmanlara, neden sanki eskisinden daha az güveniyoruz ve daha önemlisi bu güveni tekrar kurmak için acaba neler yapılabilir?
Evet, merhaba.
Yani düşünsenize, bilgiye ulaşım hiç bu kadar kolay olmamıştı aslında, değil mi? Her şey parmaklarımızın ucunda.
Kesinlikle. Bir tıkla her yerdeyiz.
Ama işte tam da bu çağda, ironik bir şekilde, uzmanlara karşı bir şüphecilik de giderek artıyor gibi. Ne bileyim, iklim değişikliği raporları olsun, ekonomik tahminler olsun, uzman görüşleri sürekli bir sorgulanıyor sanki. Sizin derlediğiniz notlarda da vardı şu Pew Araştırma Merkezi mesela.
Evet, Pew var, Edelman'ın güven barometresi var.
Aynen, Edelman'ın da var. Onlar da gösteriyor ki bilim insanlarına, hatta iş dünyası liderlerine bile olan güven düşüşte.
Maalesef öyle görünüyor. Gerçekten de tam bir paradoks bu durum. Bilgi çağındayız diyoruz ama bilginin asıl kaynağı olması gerekenlere güvenimiz azalıyor. Bu oldukça düşündürücü.
Peki ama neden? Yani bu güvensizliğin kökeninde ne yatıyor? Kaynaklar ne diyor bu konuda? İlk akla gelen şeylerden biri galiba uzmanların da insan olduğu, yani yanılabilir oldukları gerçeği.
Kesinlikle bu çok önemli bir nokta. Sonuçta çok karmaşık, çok değişkenli sorunlarla uğraşıyorlar. Haliyle bazen hatalı analizler, öngörüler yapabiliyorlar.
Ve bir kere büyük bir hata yapıldığında, örneğin bir tahminde fena halde yanıldıklarında, o kişinin veya kurumun sonraki her sözüne bir şüpheyle yaklaşılıyor, değil mi?
Aynen öyle. Tek bir hata bile maalesef gelecekteki tüm tavsiyelerin üzerine bir gölge düşürebiliyor. Bir de iletişim biçimi meselesi var tabii.
Nasıl yani? İletişim biçimi derken?
Şöyle, uzmanlar, özellikle bilim insanları, bulgularını genellikle oldukça ihtiyatlı bir dille sunarlar. Hani olasılıkları, belirsizlikleri vurgulayarak.
Evet, o bilimsel temkinlilik hali.
İşte o. Bu aslında bilimsel dürüstlüğün bir gereği. Çünkü bilim dediğimiz şey kesinliklerden çok olasılıklarla ilerler.
Ama
Ama net cevaplar bekleyen bizler için bu kafa karıştırıcı olabiliyor.
tam olarak öyle. Halk veya işte kamuoyu bu ihtiyatlı dili kolaylıkla bir kararsızlık, hatta belki bir yetersizlik gibi yorumlayabiliyor. Bu da güveni sarsan bir diğer etken.
Anlıyorum. Yani aslında iyi niyetli bir şeffaflık çabası bile ters tepebiliyor. Peki başka? Mesela şey faktörü var mı? Hani uzmanların söylediği şeyler hoşumuza gitmediğinde veya inançlarımızla çeliştiğinde kulak tıkamak. Olmaz mı? Elbette var. Kaynaklar buna da işaret ediyor. Hoşumuza gitmeyen gerçekler veya diyelim ki fedakarlık gerektiren tavsiyeler, bunları reddetmek psikolojik olarak daha kolay geliyor insanlara.
Daha konforlu yani.
Tabii. Bir de işin içine siyaset giriyor maalesef. Sizin materyallerde de bu yönde analizler var. Bazı siyasi aktörler uzmanları halktan kopuk, böyle elitist figürler gibi göstermeye çalışabiliyor.
Evet.
Bu da güvensizliği körüklüyor o zaman.
Kesinlikle uzmanların önerilerini itibarsızlaştırmak, göz ardı edilmesini sağlamak için kullanılan bir taktik olabiliyor bu.
Peki. Tablo bu kadar karmaşıksa, yani hem uzmanların kendi hataları, hem iletişim sorunları, hem bizim algılarımız, hem de siyasi etkiler varsa, uzmanlar ve kurumlar ne yapmalı? Bu güvensizlik sarmalından bir çıkış yolu var mı?
Var tabii, umutsuz değiliz. İlginç bir şekilde kaynaklar çözüm önerisi olarak yine dönüp dolaşıp iletişime odaklanıyor. İletişim, iletişim. Ama nasıl bir iletişim?
Hatta bazı kaynaklar biraz provokatif bir şekilde diyor ki şu uzmanlık gaspçılarından ders alınabilir. Yani kim onlar? Aslında uzman olmayan ama öyleymiş gibi davranıp insanları ikna edenler.
Aa, bu ilginçmiş. Nasıl yani, onlar gibi mi davranmalılar? Ama dürüstlükten ödün vermeden tabii.
Tabii ki dürüstlük kırmızı çizgi. Buradan çıkarılacak ders şu aslında. Bilginin sadece doğru olması yetmiyor. Nasıl sunulduğu da hayati önem taşıyor. Üç temel strateji öne çıkıyor kaynaklarda. Birincisi, basitlik ve anlaşılırlık.
Yani o karmaşık konuları herkesin anlayacağı dile çevirebilmek.
Aynen. Bu kritik bir yetenek haline geldi. İkincisi, kendinden emin bir duruş sergilemek. Uzmanlar, bulgularının ve önerilerinin arkasında sağlam durmalı. O bahsettiğimiz sahte uzmanlar bile iddialarını büyük bir özgüvenle sunarken,
gerçek uzmanların o bilimsel ihtiyatlılığı zayıflık gibi algılanmamalı diyorsunuz.
Kesinlikle. Üçüncüsü de bilginin paketlemesi, yani bilginin sunum şekli. Erişilebilir, akılda kalıcı ve en önemlisi güven uyandıran bir şekilde sunulması gerekiyor. Bu da itibar yönetimiyle çok ilişkili bir konu aslında.
Anladım. O zaman özetlersek, uzmanlığa duyulan güven evet bir miktar sarsılmış durumda ama umut var. Çözüm daha çok iletişim stratejilerinde yatıyor gibi görünüyor. Daha basit anlatım, kendinden emin bir duruş ve doğru, etkili bir sunum.
Tam olarak bu. Aslında her şey dönüp dolaşıp güvenilirliğe ve bu güvenilirliği karşı tarafa nasıl geçirdiğimize dayanıyor. Hatta kaynaklardan birinde Wernher von Braun'un çok çarpıcı bir sözü vardı, onu not almıştım. İyi yapılmış bir test, binlerce uzman görüşünden daha değerlidir diyor.
Vay, güzel sözmüş. Test etmek yani, görmek.
Evet, belki de biz hepimiz şu anda uzmanlık ve güvenilirlik üzerine devasa bir sosyal testin içindeyiz, kim bilir.
Üzerine düşünmeye değer gerçekten. O zaman belki dinleyicilerimize de bir soruyla bitirelim. Ne dersiniz?
Olur, tabii.
Şunu bir düşünün. Bir bilginin veya bir tavsiyenin sizin için güvenilir olup olmadığına karar verirken, sizin için o son test ne oluyor? Yani sizin için en önemli, en belirleyici kriter nedir acaba? Bu derinlemesine incelemeden sonra belki aklınızda kalanlarla bu soruyu bir tartmak istersiniz.